Ayrım 4, sayfa 72. Beklentinin şimdinin önüne geçmesine izin verme. Beklentinin şimdiden önde gitmesine izin verme. Kaygıya odaklı insan, olumlu olumsuz her şeyin beklentisine girebilir ne yazık ki. Beyin, gerçekle şimdide de olsa, gelecekten daha gelmemiş olsa da duyguları ayırt etmez, yaşar. Bir işin sonunu olmamış hayal ettiğinde, beyin duygu olarak ne yaşayacaksan şimdiye getirir. Çevrendekiler sana gelecekten pozitif ya da negatif beklentiler getirecekler. Bunları yok sayamazsın ama baş edebilmeyi, yönetebilmeyi ve fırsata çevirebilmeyi öğrenebilirsin. Yapman gereken gerçeklerle hareket etmek. Nereden güdülendiğini bul. Acıdan mı, hazdan mı? Yaşadığın ülkede gazeteci, siyasetçi, komşu, akraba vesaire herkes sana beklenti satacak. Hangisine inanacaksan inan, mantığınla inan. Sen de insanlara beklenti yükleme. Senden gelecekleri beklerken maksimum duygusal yoğunluğa girerler. Olur da beklentilerini karşılayamazsan aynı yoğunlukta üstüne gelirler. Bu yüzden en karizmatik insan hiçbir şey beklenmediği anda sürprizler yapandır. Kimse kurtarıcı değil. Sen de kimsenin kurtarıcısı değilsin. Üstümüze kalmasın, sorumluluğunu başkası alsın inancının derinlerde saklanıldığı bir ülke olup çıktık. Genelleme yapmayacağım ama çoğu anne babada bu gizli düşünce var. Bu, düşüncenin yüzeydeki dışa vurumu. Evlensin düzelir, evlensin her şey yoluna girer. Kimse evlenince iyileşmez. Bekarsan bu bölümü iyi oku. Kendinde bir eksiklik, zayıf yan, geçmiş travmaların varsa sakın evlenme. Önce kendini iyileştirmenin yollarını bul. Eğer evlenirsen tüm enerjin, motivasyonun, stres hormonları ile bu evliliğe harcanır. İşinde ve sosyal yaşantında ciddi problemler, yanlış anlaşılmalar, geride kalmalar yaşarsın. Eğer partnerinde böyle şeyler hissediyorsan ve aşıksan sakın aşkımız çözer, evlenelim birlikte hallederiz gibi klişe olmuş sözler sarf etme. Kesinlikle iyileşmez. O bunu yaşamaya alışık olduğu için hiçbir şey değişmez. Olan sana olur. Evliysen ve ne yapacağım diye soruyorsan, pişmanım, keşkelerim var, bilseydim evlenmezdim kalıpları zarardan başka bir şey vermez. Durumu kabullen, ruhsal bir tarama yaptır. Eşinden bir süre izin iste, kendine yoğunlaş. Ne, neden, nasıl? Hedef belirlerken bu üç soruyu sürekli sor kendine. Beynimizi %100 tanımıyoruz ama keşfedilen yanıyla bu üç soruyu farklı bölgeleri çalıştırarak sorar beynimiz. Ne sorusunun cevabını beynin sol yarım küresi yanıtlar. Nasıl bir hedefe ulaşacağını, ne yapacağını belirler. Genelde insan ne yapacağını bulsa da buna fazla odaklanmaktan eyleme geçemez. Ne sorusunun cevabını verenler öğreticilerdir. Sen de kendine öğretici olmalısın. Yoksa başkaları sürekli ne yapman gerektiğini hatırlatır. Bu soruya yanıtı bulduktan sonra peki bunu neden yapmalıyım diye sormalısın. Neden sorusunun cevabını beynin sağ yarım küresi yani duygu merkezleri yanıtlar. Ne yapacağını bilmekten daha etkili olanı neden yapman gerektiğini çıkarmandır. Bu sorunun cevabını verenlere özellikle kurumsal hayatta motivatör denir. Yani yapılacak eyleme gerekçeler oluşturandır. Eğer eylemlerine çok fazla sebep, gerekçe üretirsen motivasyonun artar. İnsanlar bu sorunun cevabına odaklanamadıkları için birçok şeyden vazgeçerler. Bu iki sorunun cevabı bulunduktan sonra nasıl sorusunu sormalısın. Ne yapacağımı biliyorum. Neden yapacağımı biliyorum. Nasıl yapacağımı biliyorum. Bu sorunun cevabını özellikle ön beyin yanıtlar. Karar, eylem, strateji oradadır. Şirketlerde nasıl sorusunun cevabını verenlere lider denir. Lider stratejileri belirler. Kendi hedeflerinin içinde nasıl sorusunun cevabını hazırla. Sen de kendi hayatının lideri olmalısın. Evde anne, baba, kurumlarda çalışanlar, her alanda stratejist insanlar vardır. Şimdi bir düşün. Sen en çok öğretici mi, motivatör mü yoksa lider misin? Ailene bak. Her ferdin bu üç süreçten birinde başarısı yüksek. İşletmelere bak. Her liderin, takım müdürünün ya da çalışanın bir yanı daha gelişmiştir. Bu egzersizi yazarak çalış. Çünkü okuduklarının büyük bir kısmını unutacaksın. Sebebi, motive olduğun gerekçelerden çok önceliklerin olacak. İşinin ehli olmayana verilen yetkinin sonu hüsrandır. Kurumlarda kariyer problemlerinin, başarısızlıklarının, çalışma ortamlarının baş nedeni yetki alma egosundan gelir. Hırs, azimden fazla olduğu zaman ortaya çıkan bir durumdur. Her çalışan işi öğrendiğinde konuyla ilgili yetki sahibi olmak ister. Senin bir konuda yetenekli olman, yetki alman için yeterli olmaz ya da uzun yıllar deneyim sahibi olman da yetki almanı gerektirmez. Eğer yeteneği olup deneyimi olmayan kişiye yetki verirseniz işler aksar, yarım kalır, sonuçlar gecikir. Çünkü yetenekli deneyimsizler aceleci, sabırsız, egolu ve hırslı olurlar. Her zaman iş aksar. Yüksek motivasyonla başlayıp yarım bırakırlar. Eğer deneyimi olup yeteneği olmayana yetki verirseniz işler yolunda ve de sorunsuz gider ama büyüme, gelişme, yenilenme olmaz. Çünkü sadece işini yapar. Farklı yeniliklere girmeye korkarlar. Alternatif yollar aramaz, ekstra gelişim için çaba sarf etmezler. Küçük çocukları izlerseniz görürsünüz. Belli bir yaşa gelir ama kas gelişimini tamamlamadan yemeği kendi yemek ister. Yeteneği olup deneyimi olmadığı için güzel başlar, sonra üstü başı mahvolur. Ya da bazıları yıllarca aynı şeyi istikrarlı bir şekilde yapar ve bu sade düzen sizi sıkmaya başlar. Sen kendine bak. Hangi konuda yetenekli ama deneyimsizsin? Hangi konuda yeteneksiz ama deneyimlisin? Bu ikisi bir arada olmadan yetki isteme, yetki alma. Yoksa sonuçlar ortada. Zamanın hızlı olmadığına şahit olacaksın. Çünkü güneş her gün senin için doğuyor. Yaşadığımız yüzyılda zamanın hızına yetişemiyor ve bu hız bilinç aldığında yaşlanma ve ölüm korkusunu tetikliyor. Baş edemediğimiz duruma, gücümüzün olmadığı bu hıza farklı metotlarla reaksiyon veriyoruz. Uyuşturucu maddelerle zamanı yavaşlatma, her şeyi hemen yaşayıp tüketme, geç kalmama, estetikle genç görünme, genç partnerlerle takılma, çocuksu tavırlarla küçük kalma, giyim tarzıyla tepki verme ve bunun gibi. Bunlar zihinsel faydası olmayan geçici baş etme yöntemleridir. Yüzeyde ne yaparsan yap, derinlerde sana doğru gittiğini bilen inançlarım var. Bu yüzden sen en derinlerinle yüzleşmekten kaçacak ve sana yaklaşmayı, ölümü çağrıştıran her şeye öfkeleneceksin. Eğer derinlerde bir iyileşme, kabulleniş ve huzur istiyorsan, haftada bir gün, her gün kalktığın saatten daha da erken kalkıp sokağa çık. Güneşi doğarken, günü açarken yakala. Bu yenilenme başlangıç ve doğuş zamanı olduğundan çok yavaş gelir sana. Sessizlik içinde ağır bir video izler gibi olacaksın. Vücudundaki hücreler de aynı doğuşla yenilenecek. İçindeki ölüm ve yaşlanma karanlığına ilaç olan bu an huzur getirecek. Etrafındaki her şeye, gökyüzüne, kuşlara odaklan ve bütünleş. Seni içten içe korkutan, çabuk gelen geceler ama seni sakinleştirecek tek şey ise yavaş doğan güneş. Kavgadan uzak dur ama yeri geldiğinde haddini bildirmekten çekinme. Kavga etmek insana yakışan bir davranış değildir. İlk yardım çantanda olmaması gerekir. Fakat hayatta insanın başına ender de olsa böyle durumlar gelir. Sen yine de kavga etme niyetinde olma. Oldu ki kaçarın yok, çok fazla tacize uğradın, gururun kırıldı, o zaman ilk hareket senden gelsin. Bazı kötülere gücünü göstermek, haddini bildirmektir. Karşı cinsi iyi tanımıyorsan, mutsuzluk yaşamın olup çıkar. Kadın erkeği sakinleştirebilmeli ama kesinlikle güçsüzleştirmemeli. Türk kadını genellikle tam tersini yapıyor. Erkek bedensel olarak sakinleştikçe zihinsel performansı artar genelde. Söylemekle, eleştiriyle güçsüzdürler. Güçsüzleşen erkek muhakkak gücünü gösterecek alan bulur. Erkek ise kadını dinlemeli ve kesinlikle yalnız bırakmamalı. Kadın sorunlarından bahsederken yardım ister, sorunlarını paylaşmak ister. Erkeğin samimiyetle dinlemesi kadın için yeterlidir. Paylaşımda bulundukça kadınlar yalnız kalır. Ama her kadın yalnızlığını gidermeyi çok iyi bilir. Başka birini, bir yer ya da bir uğraş bulur kendine. Hataların ve doğruların gerçekleşmeden önce zihninde hazırlık yapar. Yanlışların ve doğruların gerçek dünyada somutlaşmadan önce soyut dünyada seni tahrik eder. Ne yaşadıysan şu an önceden tasarlanmıştır. Kendini uslu, mutsuz, sevilmeyen ya da güçlü, mücadeleci, değerli görebilmen eninde sonunda somut bir karşılık bulacaktır bilinçaltında. Bu yüzden insanlar bana böyle yaptı, beni bu hale getirdi diyerek dertlenmeyi bırak. Dış dünya senin bilinçaltınla şekillenir. İçindeki insanlar dışındaki insanlara, olaylara kanca atıp izler. Olay bitince de bak yine oldu dersin. Mutluluk varış noktası değildir. Eğer sürekli mutlu olmayı özlüyorsan gerçekte çok kötü hissettiğin içindir. Bu arzu seni çok mücadele ettirip daha çok mutsuz edecektir. Mutluluk varış noktası değildir, olmayacaktır da. Hayat sana böyle vaatlerde bulunmaz çünkü. Bunları talep edersin çünkü kendi eksikliğinden kaynaklıdır. Sorumluluklarının peşinde ol. Mutluluğu isteme. Çünkü o sen çabalarken hissettiğindir sadece. Üstümüze yapıştırılmış tüm sıfatlar birer abartıdan ibarettir. Eğer bir erkek annesi tarafından krallar gibi büyütülmüşse hiçbir kadın onun için çok değerli olmaz. Böyle erkekler sadece harem kurarlar. Hayatları ise cariyeler arasında sıkışıp kalır. Her çocuk insan gibi yetiştirilmelidir. Krallık, prenslik, prenseslik, popstarlık gibi kavramlar yetiştirenlerin ya da bu sıfatı verenlerin eksiklik duygusunun dışarıdaki abartılmış halidir. Başarısız olanlar egolarının sesini dinledikleri için kaybederler. Eğer çok akıllı olduğuna inanırsan etrafındaki herkes sana ahmak gözükmeye başlar. Bu durum doğru projeleri görmeni engeller. Yakalayabileceğin en büyük fırsat karşındakine hiçbir şey bilmiyorum hissini verdiğin andır. Çünkü karşındaki akıllı olduğunu ispatlamak için daha çok plan ve projeyle gelecektir sana. Sen gerçekleri bil ve saklan. Kendini akıllı görmen egondandır. Seni bu hale ya çevrendekiler getirir ya da derinlerdeki zayıflığın. Nefretini ve kinini doğru yerde kullan. Hayatta başına ne gelirse gelsin unutur, affeder ya da fırsata çevirirsin. Küssen bile yeni insanlar için kapı açılmış olur. Nefretini ve kinini sadece vatan hainleri için sakla ve gerektiğinde kullan. Çünkü işinde, ailende ve özelinde ne kadar mutlu olursan ol, gün gelir hepsi anlamını yitirir. Köklerinde bayrak, vatan bilinci olan sen, ona saldırdıkları an tüm üst kimliklerin zayıflayacak. Tüm öncelikler yıkılıp geriye sadece ülken kalacak. İşte orada en büyük gücün doğru hedefe yönelmiş olan öfken olacak. Affetme. Kendi hayatının oyununu kendin kur. Ülkede bir adet var. Herkes evinden, iş yerinden, sokaktan ya da belli bir cemiyetten ülkeyi kurtaracağına inanıyor. Bunların çoğu boş laftır. Sahte peygamberler gibi sahte kahramanlar da vardır. Televizyon izlerken, haber okurken, bir konu hakkında tartışırken biri bir anda ölümsüzlük formülünü bulmuş gibi atar tutar. Bu, futbol maçı izleyenin hakeme ve futbolcuya küfür etmesiyle eşdeğerdir. Kendisini sahaya koysan her yeri yeşil görüp halay çeker. Ama dışarıdan bakarken hep gol atabileceğini sanır. Sen de içinde olmadan dışarıdan gol atarım deme. O an gaza getirirler, sonrası malum. Stada bile almazlar. Olması gereken kendi hayatının oyunu içinde gerekli pasları verebilmektir. Bazen vazgeçebilmelisin de. Her şeyi yapmak zorunda değilsin. Bazen güzel yapılan şey vazgeçmektir. Hadi yap. İletişim bir silahtır. Kullanmayı bilen kişinin değerleri varsa düşmanını vurur. Kurumlarınızda, okullarınızda etkili iletişim diye eğitim verenler olacak ve bir türlü hayata geçiremeyecek zorlanacaksınız. Sebebi, anlatanın anlattıkları hakkında yabancılık çekmesi. Kendi yaptıklarını anlatacak ya da yapabilmeyi arzuladıklarını. Uzun uzun eğitimler alacak, binlerce sayfalık kitaplar okuyacak ve bir dünya video izleyeceksin. Sana sadece şunu söylemek isterim. Değer yargıların yoksa öğrendiğin her şey seni mutsuz edecek. İşinin hakkını veren, hakkını her zaman alır. Patronların çoğu işini iyi yapacak, aynı zamanda egolarını destekleyecek insan ararlar. Sen bu iki durum arasında sık sık kalacaksın. Hatta ikincisini yapanlar daha göz önünde olacak ve rahatsız olacaksın. Şunu unutmamak gerekir ki, patronun gözüne girmek isteyen eninde sonunda gözünden düşecektir. Çünkü böyleleri gizli öfke biriktirirler. Yolun sonunda öfkenin dedikoduya yol açmasıyla başları belaya girer. Ama işinin hakkını vermek isteyen burada olmasa da diğer yerlerde hakkını alacaktır. Not: patronlar iki durumun da farkındadır. Tembellerin dram ve komedilerine prim verme. Yeteneksiz ve tembel insanlarla çalışıyorsan şuna dikkat et. Onlar yaptıkları performans ve başarı ile gündeme gelemedikleri için sık sık hayatlarında dramlar yaratıp ilgi çekmeye çalışacaklardır. Ulu orta espriler yapıp iş yapamıyorsam komiklik yaparım derdine düşeceklerdir. Sen onları üzülüp gülüp dinledikçe performansın düşecek. Zaten en temel istekleri de seni kendi durumlarına benzetmek. Bu sayede aynı dram ve komediliği senin üzerinden başkalarına yapacaklardır. Söz kolay üretildiği için kolay verilir. Yanlış yaptığının farkında olan ve kabullenen insan öz eleştiri yapabiliyorsa sözünü de özünde tutar. Kendini kaybetmemek için önlem alır ve gelişir. Ama yanlışından dolayı karşısındaki insanı ve çıkarlarını kaybetmek istemeyen insan içe değil dışa söz verir. Çünkü söz kolay üretilir ve kolay verilir. Sesli söz verense sessiz hatalar yapmaya devam eder. İlerleyen teknolojiyle zihinler geriler oldu. Teknolojinin ilerlemesi bir şekilde zihinlerin de gerilemesine neden oldu. Teknolojik üretimlerin alt nedeni fayda, hız ve emektir. Kullanım amaçları, üretim amaçlarından farklı niyetlere gebe kalır. Sebebi ise insan dış dünyadaki her şeyi egosuna, çıkarlarına göre şekillendirir. İnsan kendi adına düşünen, sorumluluklarını azaltan, hayatını kolaylaştıran, bahanelere kılıf olan şeylere aşıktır. Bizim adımıza düşen her neyse vazgeçilmezimiz olup çıkmıştır. Aslında eksik değilsin. Aşk hemen yanı başında. Aşkı bulamadıkça daha çok yara alırsın. Acizlik ve tamamlanmamışlık daha da büyür içinde. Sevgisizlik yara aldıkça duyduğun aşırı üzüntü kendini kurtaracak birini aramaya iter seni. Ve gördüğün ilk kişiyi kurtarıcın zannedersin. Ona öylesine bir bağımlılık geliştirirsin ki takıntı boyutunda peşinden gitmeye başlarsın. Zannedersin ki ruhunda aşk hormonları salgılanıyor. Ama bilemezsin ki yaşadığın eksiklik duygusuyla kendini tamamlayacak, sana iyi gelecek birinin peşinden koşup koşmadığını. Takıntılarının bağımlısı olma, üzülen sen olursun. İnsan aşık oldu mu, takıntılı da olur kimi zaman. Yani aşık olduğun kişiyi daha çok düşünmeye ve onu daha çok kafaya takmaya başlarsın. Sabah akşam onu düşünür hale gelmekle kalmaz, o insanı aşırı yüceltmeye de başlarsın. Onu yücelttikçe farkında olmadan kendini de aşağı çekersin. Bu takıntıların bağımlısı olma. Çünkü bu şekilde mutlu olamazsın. Aşkla takıntıyı birbirine karıştırmamaya dikkat et. Sonunda üzülen sen olursun. Kalbin aşkı, sonsuz aşkı yaşayacak gücü vardır. Sevgini nefsine koyduğunda ihtirasa, kalbine koyduğunda aşka dönüşür. Biz kalben sevmeyi bilmediğimizde nefsle sevmeye başlarız. Nefse sevdiğin tarafta da hırsın ve egon ortaya çıkar ve baş edemez hale gelirsin. Peki sevdiğin, aşık olduğunu zannettiğin kişi seni nereye götürüyor? İnsanın doğasında Allah aşkı vardır ve sevdiklerinin seni Allah'a ulaştırması gerekir. Sen kalbinle Allah'ı sevmeye başladığında seni ona götürecek insanları bulmak zorundasın. Çünkü bizi en çok Allah'tan uzaklaştıracak şeyleri seçiyoruz. Nefsini kim kırarsa kalbini de o fetheder. Aşkın fedakarlığı dünyayı değiştirmek değil, sevdiğin insanı keşfetmektir. Aşık olduğun insandan etrafını, çevresindekileri fethetmesini, tabularını yıkmasını, senin için birçok insanı karşısına almasını beklersen bir noktayı da atlamış olursun. Seni fethetmesini beklemezsen sevdiğin insanın ruhunu sen fethetmek zorunda kalırsın. Eğer sevdiğin insanın ruhunu, kalbini fethetmeyi amaçlarsan, o insanın kalbine girdiğinde iyiliği ve saflığı görürsün. Ancak karşındaki insanın hırslarına, bedenine ve hazlarına bakıp da onu fethedebileceğini düşünürsen yanılgıya düşersin. Sevdiği şeyleri bilirsen haz fethetmek kolaydır. Ne yiyip ne içtiği, nasıl eğlenip gezdiğiyle ilgilenip bunlarla onun kalbini fethedemezsin. Bu ancak onun nefsini fethetmek olur. İyi ya da kötü fethettiğin şey nefsi olduğu için o insanın kalbine bir türlü giremezsin. Bir insanın sevdiği, haz aldığı şeyleri bilmen demek, onu fethedebileceğin anlamına gelmez asla. Çünkü bunlar geçici şeylerdir. Kalbinin benzinini tüketme. Kalp bir kez kırılınca kolay geçmez, temizlenmez, toparlanmaz. Elin oğlu kızı gelip kalbini kırar ve sen sonunda kalbinin gözyaşlarıyla birlikte kalbinin asıl sahibine sığınırsın. Ego da devreye girer bazen, sonra o da acı çeksin istersin ama kalp bu cümlelerle beslenmez. O yüzden kalbini kim kırdıysa, acıttıysa ona teşekkür et. Çünkü onun sayesinde unuttuğun şeyi, uzun zamandır sığınmadığın şeyi hatırladın. Para, kariyer problemi yaşamaya başladığında veya bir kaza geçirdiğinde, ilişkinde ya da sosyal hayatında attığın çığlığın içinde hep Allah var ve ona sığınıyorsun. Demek ki kalbin de benzin alması gereken zamanları oluyor. Ruhun senin evindir, evine sahip çık. İlişkiler hızla yaşanıp tükenmeye başladı. İnsanlar o kadar çok tenle bir araya gelir oldu ki tenlerin ayarı kaçtı. Zaten mahremiyet de kalmadı. Duygusal alanlarımızı geriye çekip fiziksel alanlarımızı ortaya dökmeye başladık. Eski aşklara baktığımızda insanlar günlerce, aylarca hatta yıllarca sevdiğinin yüzünü bir kez olsun görebilmek, elini bir kez olsun tutabilmek için bedeller ödermiş. Peki biz ne yapıyoruz? Facebook, Twitter hesaplarıyla her şeyimiz ortada. Ortada bedel ödenecek, keşfedilecek bir şey yoksa nasıl kıymet bileceğiz? Kalp üretmeye başladıkça nefis üretmeyi bırakır. Nefsimizi bedenle, ruhumuzu kalple besliyoruz. Belki de acı çekmemiz hep bu yüzden. Çevremizden hep şu sözleri işitmeye başladık. Aman ya, boş ver, takıl. Geri kafalı mısın? Ne olacak takılsan? Bir çık bakalım ne olacak? Eşya mı alıyorsun? Olmazsa geri vereceğiz. İnsanları neden bu kadar maddeleştirir olduk? Duygularımızı neden bu kadar somutlaştırmaya kalkıyoruz? Hiç mi değerimiz yok? Tüketmeyi bırakın artık, üretmeye çalışın. Kalp üretmeye başladıkça nefis tüketmeyi bırakıyor. Kalp aşk, sevgi, merhamet üretir. Kin, öfke, intikam bunlar kalbinin dili değil. Nefsin, karanlık tarafın ürettiği duygular aslında. Bazı insanları hayatına sokup yaşamak istemediğin duyguları ortaya çıkarma. Aşkla bakan göz görmez. Birine karşı ilgi duyuyor, ondan hoşlanıyor ve onu daha yakından tanımak istiyorsun. Bunun için ilk yapman gereken şey sorunları nasıl yaşadığına bir bakmak. Kalbi temiz olanlar bir sorunla karşılaştıkları zaman çok ilginç bir tavır sergiler. Hemen sinirlenmezler. İlk önce sorunu anlamaya, ona farklı açılardan bakmaya çalışırken sakinliklerini de korumaya çalışırlar. Farklı kişilere sorup çözüm ararlar. Eğer ilgi duyduğun kişi iş yerinde veya özel hayatında bir sorunla karşılaştığında öfkelenip birilerini suçluyorsa, ona buna saldırıyorsa, bil ki bu kişiyle yola çıkılmaz. Ama bazen de sen onunla beraberken başkalarıyla böyledir. Seninle bir sorun yaşadığında bambaşka bir tavır sergiliyordur. Sen de bana iyi davranıyor diye düşünürsün. Ancak ilişkiniz ciddileştiğinde ele nasıl davranıyorsa sana da öyle davranacaktır. O sebeple bir insanda sadece seninle geçirdiği zamana bakma, başkalarıyla yaşadığı sorunlarda takındığı tavırlara da bir bak. Buna bakmadığın için sorun yaşıyorsun zaten. Çünkü birine aşkla bakarken her ne kadar o kişi kötü biri de olsa, psikolojik rahatsızlığı, kişilik bozukluğu da olsa gözün görmez.